Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd. Fe inne estaqal hadisi kitabullah ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin zalâle ve külle zalâletin finnâr. Allah izin verirse bugünkü dersimiz hevaya tabi olmak. Hevaya tabi olmak ittibanın zıtlarındandır. İttiba yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ile gelenlere tabi olmanın zıtlarındandır. Heva kelimesi asıl itibarıyla nefsin hayır olsun, şer olsun bir şeyi sevip ona meyletmesi anlamına gelir. Yani nefsin arzusu, tutkusu. Kötülenmiş olan heva, dini işlerde, dünya nimetlerinde, şüpheli şeylerde veya şehevi işlerde söz konusu olur. Hevanın şüpheli şeylerde olması halinde bu şüphe sahibinin dinde bid'at ortaya çıkarma sınırına kadar götürebilir. Zaten Selef-i Salih'in heva ehli hakkında konuşurlarken sözlerinin genelinde bunu yani bidat ehlini kastetmişlerdir. Heva ehli derken bidat ehlini kastederler. Şehvetteki arzu ve isteklerdeki hevaya gelince şehevi heva mubah olan yeme, içme, evlenme, güzel giyinme gibi işlerde olabilir. Haram olan heva ise zina, içki içme gibi işlerde olabilir. Bunları işleyenlere de facir, fasık ve asi ismi verilir. İbn-i Recep şöyle der. Bid'at, hevanın şeriatın üzerine takdim edilmesiyle oluşur. Bunun için bid'at sahibine heva ehli denilir. Aynı şekilde isyanlar da hevanın Allah ve Resulünün sevgisinin önüne geçirilmesiyle gerçekleşir. Bilmesi gereken bir nokta da şüphelere meyledenlerin şehevi arzularına uyanlardan daha tehlikeli olmalarıdır. Konu hakkında Şeyhülislam İbn-i Teymiye rahmetullahi aleyh şöyle der. Dinler arasında hevalarına tabi olanlar, istek ve arzularına yani şehvetlerine tabi olanlardan daha çokturlar. Bu hal küfre düşen kitap ehli ve müşrikler arasında çokça yaygındır. Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi, eğer sana cevap veremezlerse bil ki onlar sırf heveslerine uymaktadırlar. Allah'tan bir yol gösterici olmaksızın kendi heveslerine uyandan daha sapık kim olabilir? Kasas suresi 50. ayet. Bundan dolayı alimler ve abidlerden yani ilimle meşgul olan ve ibadet ile meşgul olanlardan her kim Kur'an ve sünnetin gereğinden çıkar ise heva ehlinden sayılır. Selef bunları böyle isimlendirirdi. Çünkü her kim ilme tabi olmaz ise hevesine tabi olmuştur. Dindeki ilim de ancak Allah'ın peygamberini gönderdiği hidayet ile olur. Sapıklığa götüren hevanın zemmi ve ona tabi olmaktan sakındırma hakkında birçok ayet, hadis ve seleften sözler vardı olmuştur. Allah Azze ve Celle Davud Aleyhisselam'a şöyle hitap eder. Ey Davud, biz seni yeryüzünde halife yaptık. O halde insanlar arasında adaletle hükmet. Heva ve hevese uyma. Sonra bu seni Allah'ın yolundan saptırır. Sa'd suresi 26. ayet. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme de hitaben, sonra seni de din konusunda bir şeriat sahibi kıldık. Sen ona uy. Bilmeyenlerin hevalarına uyma. Câsiye suresi 18. ayet. Başka bir ayette, sana gelen ilimden sonra eğer onların hevasına, arzularına uyacak olursan, işte o zaman sen zalimlerden olursun. Bakara suresi 145. ayet. Allah Azze ve Celle mümin kullarının geneline hitap ederek onları arzularına uymalarından sakındırır. Zulmedenler ilimsiz bir şekilde hevalarına uydular. Rum suresi 29. ayet. Hevanıza uyup adaletten sapmayın. Nisa suresi 135. ayet. Doğrusu birçokları ilimsiz kendi hevalarına uyarak saptırıyorlar. Enam suresi 119. ayet. Bu konuyla ilgili hadislere gelince İmam Ahmed'in Müsned'inde sayı isnatlı bir hadiste sizin hakkınızda en çok korktuğum şey mideleriniz ve ferclerinizdeki haddaşan arzular ve aldatıcı hevalardır. Nebi Aleyhisselatü Vesselam hevaya tabi olmanın helak eden şeylerden olduğunu bizlere bildirmiştir. Hadiste şöyle buyrulur. Üç şey kurtarıcıdır. gizlide ve açıkta Allah'tan korkmak, her iki halde de rıza ve öfke halinde de adaletli olmak, fakirlik ve zenginlikte orta hali korumak. Üç şey ise helak edicidir. Tabi olunan arzular, yani heva, boyun eğdiren cimrilik ve kişinin kendini beğenmesi. Şeyh Elbani bu hadisin hasen olduğunu söylemiştir ve Ebu Şeyh'in Et-Tevbih'te, Taberani'de, El-Evsat'ta rivayet ettiğini zikretmiştir. Hevaya tabi olmanın tehlikelerinden ve onunla mücadele etmenin nefse zor gelmesinden dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kişinin hevasıyla mücadelesini en üstün cihat saymıştır. Cihadın en üstünü kişinin nefsiyle ve hevasıyla mücahede etmesidir buyurmuştur. Şeyh Elbani bunun sahih olduğunu belirtmiştir. İbn-i Neccar, Ebu Nuaym ve Deylemi rivayet etmişlerdir. Selefimiz hevadan ve ona tabi olmaktan insanı sakındırmışlardır. Onlarla oturmamalar için, heva ehliyle oturmamalar için insanlara ikaz etmişlerdir. İbn Abbas radıyallahu anh'a heva ehliyle oturmayın çünkü onlar kalpleri hasta ederler demiştir. Bunu İbn Battah el-İbane'de rivayet eder. Yani kendisine Allah ve Resulü'nden bir delil, bir ilim ulaşmasına rağmen hevasına uyan, delil dışında başka bir şeye uymakta devam eden kişi heva ehlidir. Bunlarla oturulması kalpleri hasta eder demiştir İbn Abbas radıyallahu anh. Ebu Kılabe şöyle der: heva ehliyle ne oturun ne de tartışın. Sizleri sapıklıklarına batırmalarından ve bildikleriniz hakkında sizi şüpheye düşürmelerinden emin olamam. Bunu Darimi ve İbn-i Battah rivayet ederler. İbrahim en-Nehai de şöyle der: heva ehliyle oturmayın. Çünkü onlarla oturmak kalpten iman nurunu, yüzlerden de iyiliği götürür. Müminlerin kalplerinde ise buğzu bırakır. Yine İbn-i Battah rivayet eder. İbn-i Battah'ın yine El-İbane'de diğer bir rivayetine göre Yunus bin Ubeyd şöyle der: sizlere üç şey vasiyet ediyorum. Hayatta da kalsam, ölsem de bunu benden alın. Benden bu vasiyeti kabul edin. Hevesine uyan kimseye kulağını verme. Kendisine Kur'an okusan bile mahremin olmayan hiçbir kadınla yalnız kalma. Nasihat maksadıyla da olsa hiçbir idarecinin yanına girme. Gerçek şu ki, insanın heva ve hevesine tabi olması, aklının eksikliğine, irade ve imanının zayıflığına delildir. Yine kalbinin bozulduğuna, nefsinin kötülüğüne ve bu nefiste haset, zulüm, makam ve riyaset sevgisi, arzusuna ulaşma hırsı gizlediğine bir göstergedir. Bu kişi hayvanlar gibidir. Hatta yolca daha da sapıktır. Çünkü heva sahibinin hakkı kabul etmemesi için gözlerini kör, kulaklarını da sağır eder. Ayette şöyle buyrulur: andolsun biz cinler ve insanlardan birçoğunu cehennem için yaratmışızdır. Onların kalpleri vardır, onlarla anlamazlar. Gözleri vardır, onlarla görmezler. Kulakları vardır, onlarla işitmezler. İşte onlar hayvanlar gibidir. Hatta daha da şaşkındırlar. İşte asıl gafiller onlardır. Araf suresi 179. ayet. Hevaya tabi olmanın belirtileri. Bunların ilki, vela ve bera, yani dostluk ve düşmanlığı Allah ve Resulünün bağlamadığı yere bağlamaktır. Yani kişi dostluğunu kendi fikrine, şeyhinin, hocasının sözlerine uygun olduğu için cemaatini savunanlara, kendi vatanındaki insanlara, cemaatine mutlak olarak kayıtsız, şartsız, itirazsız, düzeltmeden bu tür şeylere bağlar. Ve düşmanlığını da bu tür şeylere ters düşmekten dolayı bina ederse, yine hakkında bir delil olmayan bazı söz ve şiarları gaye edinip bunlar için dost ve düşmanlığını belirliyor ise o kişi hevasına tabi oluyor demektir. İbn-i Teymiye Rahimullah şöyle der: kim olursa olsun bir şahsı sözleri ve fiillerine uygunluk bakımından dostluk ve düşmanlığa ölçü edinen kimse, dinlerini bir kısmına inanıp bir kısmına inanmayarak parçalayanlar ve böylece fırka fırka olanlar ayetinde anlatılan kimselerden olur. Kişi imamlara ve hocalara tabi olanlar gibi müminlerden bir topluluğun yoluna uyarak fıkıh öğrenir ve terbiye olursa, önderini ve arkadaşlarını onlara uyanlara dostluk ve onlara uymayanlara düşmanlık etmek üzere ölçü olarak belirleyemez. Kişinin nefsine dönerek kalbinde gizli olan şeyi anlaması ve böyle bir davranıştan sakınması gerekir. Yine kalplerde olanlar imtihanlarda ortaya çıkar. Hiç kimsenin kendi görüşüne veya sırf kendi çevresinin görüşü olduğu için kendi itikadına davet etmeye, bunun için çarpışmaya hakkı yoktur. Bilakis sadece Allah ve Resulünün emrettikleri, Allah ve Resulünün haber verdiklerine davet edilir. Zira Allah ve Resulüne itaat budur. Başka bir yerde İbn-i Teymiye yine şöyle der. Bazı insanlar görürsün, manasını ve delilini bilmeden hevalarına uymaları sebebiyle bir takım insanları severler, diğer gruba da buğz ederler. Hatta Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den ve ümmetin selefinin sahih bir nakil olmaksızın mutlak olarak dostluk ve düşmanlık ederler. Bunun anlamını gerektirdiği şeyleri bilmeden böylece davranırlar. Yani ne için dostluk yaptığını, ne için düşmanlık ettiğini bilmeden yaparlar. İbn-i Recep Rahimullah şöyle der. İnsanlar arasında dini konularda ihtilaf çoğalınca parçalanmalar da çoğalır. Buna sebep olan buğuzlaşma ve lanetleşme de artar. Her biri Allah için buğz ettiğini söyler. Bu kimseler mazur sayılabilecekleri gibi buğz edilmesi gereken şeyleri araştırmayıp hevalarına uymaları sebebiyle mazur olmayabilirler de. İşte gösterilen buğzun çoğu böyledir. Yani mazur görülmeyecek cinstendir. Hatta bunlar hevalarına tabi olmuş da olabilirler. Bu da ancak insanlara önderlik eden kimselerin kendilerinin söyledikleri her şeyin doğru olduğunu zannetmesinden kaynaklanır. Bu zan kesin olarak hatadır. Eğer bundan kastı ihtilaf edilen konularda söylediği her şeyin hak olduğunu ifade etmek ise bu da doğru ya da yanlış olma ihtimali bulunan bir zandan ibarettir. Çünkü kişiyi o görüşe sevk eden şey sadece hevasına uymak ya da kendisine yakın bulmak veya adete, geleneklere uymaktan dolayı olabilir. Bütün bunlar gösterilen buğzun Allah için olmasını zedeleyen hususlardandır. Müminin üzerine düşen kendi nefsine nasihat etmek, bu gibi şüpheli ve karışık durumlarda yasaklanmış olan buğz kapsamına girmekten sakınarak son derece dikkatli olmaktır. Burada iyi idrak edilmesi gereken gizli bir konu vardır. O da alimlerin birçoğunun içtihat konusu olan bir meselede kuvvetli olan görüş yerine zayıf olan görüş almasıdır. Alim, hata yapılması mümkün olan bu konudaki içtihadından dolayı ecir dahi alır. Ama o alimin taraftarı olan kişinin durumu aynı değildir. Çünkü onun bu içtihadı savunması o alime olan bağlılığı içindir, delilden dolayı değil. Yani o içtihadı bir başka alim yapmış olsaydı kabul etmeyip savunmazdı da. O görüşe uygun olanlara dostluk, muhalefet edene de düşmanlık beslemezdi. Buna rağmen bu kişi hakkı savunduğunu zanneder. Ancak durum böyle değildir. Bunu tabi olduğu kişi için yapmıştır. Asıl tabi olduğu kişinin hedefi, içtihadında hatalı dahi olsa hakkı savunmaktı. Bu tabi olanın hak zannettiği şeye taraftar olması, tabi olduğu kişinin yüceltilmesi, sözünün desteklenmesi içindir. Çünkü o kişiye hata nispet edilmez diye böyle bir görüşe sahip olmuştur. İşte bu hile hakkı müdafaa etme gayesini yaralar. Bu konu önemli olduğu için iyi anla. Allah istediğini dosdoğru yola hidayet eder. Buradan anlıyoruz ki bazı insanların nefislerinde heva yerini almış, sabitleşmiş, öyle ki hevaları onları bir takım kişilere bağlamış, onlarla övünmüşler, taklit etmişler. Bu şahsın konuştuğu her şeyin önünde fikir ve akılları dona kalmış. Belki de o kişinin konuştuğu her söz, her fikir ve her beklenti hiçbir kimsenin itiraz edemeyip münakaşa edemeyeceği doğrular haline gelmiş. Dolayısıyla bu tür hevaya uyanlar birbirleriyle batıl üzerinde birleşmişlerdir. Arzu ve istekleri doğrultusunda Allah ve Resulünün kötülediklerini bile kötülemezler. Şeyhülislam'ın bu konu hakkında çok güzel bir sözü vardır. Şöyle der. Farklı görüşlere tutunanların durumu budur. Her biri kendinin sünnet ve hak üzere olduğunu zanneder. Hevalarına uyduklarından cah ve riyaset taraftarlığı yaparlar. Makam ve önderlik taraftarlığı yaparlar. Gayeleri Allah'ın kelimesinin en yüksekte olması ve dinin tamamen Allah için olması değildir. Diğer taraftan muhaliflerine de, kendilerine muhalefet edenlere de buğz ederler. Velev ki o kişi Allah'ın kızmadığı, mazur gördüğü bir müştehid olsa bile ona buğz ederler. Cahil olup niyeti kötü de olsa kendilerine muvafık olanlardan razı olurlar. Velev ki bu kişinin ilmi olmasın, niyeti de iyi olmasın. Buna rağmen Allah ve Resulünün övmediği bu kişiyi kendilerine olan muvafakatinden, uyum göstermesinden dolayı överler. Allah ve Resulünün kötülemediğini de kötülerler. Böylece dostluk ve düşmanlıkları nefislerinin istek ve arzusu doğrultusunda olur. Allah ve Resulünün dininin istediği şekilde değil. İkinci belirti, ikinci alamet, kendisiyle aynı görüşte olmayana karşı hoşgörüsüz davranıp şer'i ölçüyü aşarak karalamak, düşmanlık ve zulüm etmek. Bu hoşgörüsüzlük ve karalama doğrulukla alakası olmayan uydurulmuş şeylere dayalı, yani iftiradan dolayı da olabilir. Ancak bu karalayan kişinin hevasına ve nefsine uygun geldiğinden böyle davranır. Yani bunun iftira olduğu alenen belli dahi olsa hevasına uygun geldiği için bunu destekler, kullanır. Kişi hakkında söylenilen şeylerin bir kısmı doğru olabilir. Ancak buna ilaveler yapılıp bazı şeyler de çıkartılmıştır. Yani bazı eklitme ve artırmalar yapılmıştır. Söylenenin veya yapanın aklına, hayaline gelmeyecek şekilde tefsir edilip yorumlanmıştır. Belki de bu söz ve fiiller gerçekten o kişi tarafından yapılıp söylenmiştir. Ancak bu o kişinin içtihadı olabilir ve bunda da delilleri vardır. Belki de bu deliller kendisini hoş görmeyenin delilleriyle eşit seviyede olabilir. Öyleyse bu kişi için bir genişlik olduğundan o karalanmaz, mazur görülür. Ancak bu susmayı, nasihat etmemeyi, müzakere etmemeyi ve hatadan sakındırmamayı gerektirmez. Bu hoş görülemeyen ve karalanan kişinin hatası belirgin olup bu kişi doğrudan da uzak olabilir. Bu sebeple inkarı, yani karşı çıkılmayı hak etmiş olabilir. Ancak onu tenkit eden kişi onu öyle karalar ki adalet ve insaf dairesinden çıkar, zulüm ve haksızlığa düşer. Çünkü tenkit ve inkarda haddini aşmıştır. Kendine muhalif olanın her türlü faziletini inkar edip ondan teberri etmiştir. Bu muhalif belki de Allah'ın salih kullarından olabilir. İyilikleri hatasını ve zellesini örtebilir. Belki de kasıtlı değildir. Bu hususta bayrağı açıp davet de etmemiştir. Bu yanlışla davet edenlerden de olmayabilir. Ancak heva sahibinin gözü onun üzerine düşmüş ve harbe başlamıştır. Akla hayale gelmeyecek yorumlar yapmış, sözüyle, fiiliyle, kalemiyle haddi aşmıştır. Allah'a davetteki hikmeti unutmuş, gizli nasihat sünnetini de unutmuştur. Ki böyle bir nasihat hem nasihat eden hem de nasihat olunan için hayırlıdır. Nasihat edene hayırlı olması yönü ihlasa daha yakın ve riya ile nefsin hazlarından uzak olduğu içindir. Gizli nasihat yani. Nasihat olunana daha hayırlı olması ise kabule daha yakındır. Çünkü bu halde kişinin gururlanarak günaha girmesi, hatasını itiraf etmemesi nispeti azalır. Yani bir kimse, hata eden bir kimse aleni olarak uyarıldığında onun bunu kabul etmesi zorlaşır. Fakat gizli nasihatın hem nasihat eden kimse için hem nasihat edilen kimse için bir faydası vardır. Nasihat eden kimseyi riyadan korur, nasihat edileni de hakkı kabul etmeyi karşı inattan korur. Şeyhülislam İbn Teymi Rahimahullah şöyle, Allah Teala'nın siz kendinize bakın, hidayet üzere olursanız sapan kimseler size zarar vermez ayetinde, Maide 105. ayetinde bulunan faydalara karşı çıkanları, şahısları cezalandırmada aşırı gidenleri ve yanlışlığında ittifak edilen işler yapanları sakındırarak şöyle demiştir. Kişinin günahkarlar hakkında konuşurken onların cezasında, onlardan uzaklaşmada ve onların zemminde kötülenmesinde meşru sınırı aşmaması gerekir. Çünkü iyiliği emredip kötülükten sakındıran birçok kişi cahilce yahut zulmen Allah'ın sınırlarını aşarlar. Bu konuda dikkatli davranması gerekir. Kafirler, münafıklar, fasık ve günahkarlar için olsun bu değişmez. Heva sahibinin hali öyle olur ki muhalif taraftan gelen hakkı dahi kabul etmez. O hakka tabi olmaz ve boyun da eğmez. Muhalifin salih amellerini uzak teviliyle yorumlarla yorumlar, niyet ve maksatlara kesin hükümlerle hükmeder. Kur'an'daki ayetler bizlere ihtilaf edenlerin kendilerine ilmin ve apaçık delillerin gelmesinden sonra haksızlık ve zulüm için ihtilafa düştüklerini beyan eder. Hak ve batılın birbirine karıştığı için değil, haksızlık ve zulümden dolayı ihtilaf ettiklerini söylüyor. Yani hak karışık geldiğinden değil, bunu Allah Azze ve Celle beyan ediyor. İşte bu hal, kötülenen ihtilaf ehli olan heva ehlinin halidir. Onlar kendilerine hak ve ilim geldikten sonra ihtilafa düşerler. Sonra da birbirlerine zulmederler. Yani bazı hadisler var ya, İbn Mesud radıyallahu anh'tan gelen hadiste olduğu gibi, kim bir toplumun kalabalığını artırırsa o onlardandır. Şimdi burada esasında Allah Azze ve Celle'nin bazı insanları bazı yerlere yerleştirmesi var. Şimdi kişi kitaba ve sünnete uyduğu zaman,
Hakkın tarafında yer aldığı zaman o tarafta yer almayan kimse, yani kendisine ilim ulaştırılmasına rağmen buna gelmeyen kimse anlamış anlamamış. Bu bizim meselemiz değil. Allah onu orada bulunduruyor. Sapık bir grubun içerisinde bulunduruyor. Demek ki buna hak ulaşmış. Çünkü Allah Azze ve Celle ihtilafa düşenlerin özelliğini nasıl anlatıyor? Kendilerine hak geldikten sonra, ilim geldikten sonra, apaçık beyinat geldikten sonra ihtilafa düşenler gibi olmayın diyor. Yani bunu Allah kabul etmiyor, mazur kabul etmiyor. Anla anlama. Delil gelmiş sana. Ve bu aynı zamanda Tevbe suresi 115. ayetiyle bağlantılıdır. Kişi, biz hiçbir topluluğu kendilerine hakkı apaçık beyan etmedikçe saptırmayız diyor Allah Azze ve Celle. O bununla karşı karşıya gelmiştir ve batılı tercih etmiştir bir menfaatten dolayı. Hakkın karşısındaki kişide olduğunu, hakkın karşıdaki kişide olduğunu ve kendisinin de batıl üzere olduğunu bilmesine rağmen yalan söyler. Vacip olan ise hak kimden gelirse gelsin kabul edilmesidir. Üçüncü belirti, hüküm, görüş ve tavırlardaki düzensizlik ve çelişkidir. Heva sahibi daha önceden hata olarak gördüğünü daha sonradan yapabilir. Herhangi bir şeyi ayıplar, sonra da ayıpladığı o işi tasvip eder. Bir delilden dolayı değil. Tamamen bunda yönlendiren hevadır. Yani bir insan mesela delili görür, hakka döner. Bu değil. Delil olmaksızın heva sebebiyle bazen öyle bazen böyle döner. Televün deniliyor buna, renkten renge girmek. Söyleyeni şu kişi olduğu için o fikri tutarsız görür. Ama aynı şeyi kendinin yücelttiği birisi söylediğinde o tutarsız gördüğü fikri övmeye başlar. Bir kişiyi kötüler, sonra da över veya tersini yapar. Elinde ise o kişiyi övecek veya kötüleyecek hiçbir delil yoktur. Onun söz ve fiilleri kabul ve reddetmedeki ölçüsü nefsinin arzu ve istekleri yani hevasıdır. Böylece kendi kendine çelişkiye düşer, fikir ve görüşlerinde yanlışlık ve sapma görülür. Bundan dolayı Allah Teala bizleri heva sahibine tabi olmaktan sakındırmıştır. Çünkü heva sahibinin işi hiçbir zaman isabetli değildir. Ayet-i kerimede kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız, kötü arzularına uymuş ve işi gücü aşırılık olan kimseye boyun eğme. Kehf suresi 28. ayet. Heva sahibinin gözlerini kör, kulaklarını sağır kılar. Bunun için o Allah ve Resulünün rızasını aramaz. Onlar için de kızmaz. Hevasının razı olduğuna razı olur, hevasının kızdığına da kızar. Heva sahibindeki bu çelişki ve ölçüdeki tutarsızlığın belirtisi olarak kişinin bazı konularda çok şiddetli davranıp kendini koruması ama diğer taraftan daha büyük şeylerde dikkatsiz davranıp ihtimam göstermemesi. Bunun sebebi de cehaletin galebesi ve hevanın istilasıdır. İbnül Cevzi Rahimullah şöyle der. Birçok kişi gördüm. Kendi cisimlerine necasetin sıçramasından korunurlar ancak gıybetten kaçınmazlar. Bolca sadaka verirler ama faizle alışverişi rahatlıkla yaparlar. Gece namazına gayretlidirler ama farz namazının vaktini geciktirirler. Cüz'iyatı yani ayrıntıları korurlar, usulü asıl meseleleri ise zayi ederler. Bunun sebebini araştırdım, iki şeyde buldum. İlki adetler yani insanların geleneklere tabi olmaz, dini bile gelenek halinde yaşamaz. İkincisi de istenilen şeyin elde edilmesinde hevanın galebe çalmasıdır. Öyle olur ki heva kişiye galip gelince hem gözünü kör hem de kulağını sağır kılar. Bu bize haricilerin tavırlarını hatırlatır. Abdullah İbni Habbab'ı esir alıp zincirlerler. Yoldaki seyirlerine devam ederlerken bazısı zimmet ehline ait bir domuzu vurur ve derisini yarar, derisini soyar. Bunun üzerine bunu yapanı ayıplarlar. Yani zulmediyorsun diye ayıplarlar. Ta ki o kişi o zimmiye gidip helallik ister. Domuzuna zulmettik diye. Yaptıkları işe bak, Abdullah bin Habbab'ı esir alıp zincirliyorlar, öldürecekler. Domuza yaptıkları eziyetten dolayı da o zimmiye gidip helallik istiyorlar. Ve razı ediyorlar. Sonra da birisi hurma ağacından düşen hurmayı alır. Ama diğerleri bunu münker bulunca ağzından o hurmayı çıkarıp atar. Ancak bütün bunlara rağmen Abdullah İbni Habbab adlı sahabeyi keserler, hamil olan karısının da kanını deşerler. Yani görünüşte bir takva Öyle ki domuza bile zulmetmekten dolayı helallik istiyor. Veya şüpheli şeyden sakınıyor güya. Ağaçtan bir hurma. Yani dinin caiz gördüğü bir şey normalde. Yanına götürmediği sürece. Bakın ki kanlar konusunda nasıl bir davranış. Dördüncü belirti, hata ve zelleleri takiple uğraşmak. İnsanların hata ve kusurlarını takip etmekle uğraşmak. Heva sahibi kardeşinin hataya düştüğüne sevinir. Ta ki onu silmek için ona vesile olsun. Böylece kendisini meşhur kılıp üstün tutar. O kardeşi için bir özür, mazeretle düşünmez ve ona nasihatle yumuşak davranmaz. Ayıbını da örtmez. Çünkü onu buna iten, yolunu şaşıran için hayrı ve hidayeti istemek değildir. Bilakis gayesi nefsinin arzularını tatmin etmektir. Beşinci alamet buna yakındır. O da insanın bazı kötülükleri kötü olduğu için değil, kendindeki hevadan dolayı karşı çıkıp kötü görmez. Yani yaptığı şey aslında kötü değil, kendisi gıcık gittiği için, kötü gördüğü için kötü görüyor. Bu da bazı hallerde zuhur eder. Kişi bir münkeri inkar eder, bir kötülüğe karşı çıkar. Diğer taraftan ona veya ondan daha şerlisine düşer. Bir şeye karşı çıkar ancak karşı çıkışında daha evla olan bir diğerini, daha uygun olanı terk eder. Bütün bunları yaparken dayandığı bir delili yoktur. Hevasına tabi olmuştur. Bir kötülüğe karşı çıkmıştır. Çünkü onu yapan kişiyi sevmiyordur. Eğer sevdiği kişi onu yaparsa bu sefer karşı çıkmayı bırakır. Onu bu karşı çıkmaya iten nefsine, grubuna, mezhebine, kabilesine olan taraftarlığı, şöhrete kavuşması veya tabiatında olan cesarettir. Bu Allah'a olan ihlasından dolayı değildir. Küfür, fısk, isyan, kötülük ve düşmanlığın sebebi olduğuna göre bir kimse veya bir grup günah işlediğinde diğerleri iyiliği emredip kötülükten yasaklamazlarsa bu da onların günahları olur. Onlara yasaklanmış yollarla karşı çıkarlarsa yine bu da onların günahları olur. Yani bir kötülüğe karşı çıkarken yasaklanmış bir yolu izlemek de yine böyledir. Böylece fırkalaşma, ayrılıklar ve kötülük meydana gelir. Bu ise eski ve yeni kötülüklerle fitnelerin en büyüğüdür. Zira insan çok zalim ve pek cahildir. Bu hevaya uyma belirtilerine şu hususta dahildir. Kişi, Müslüman kardeşlerinden bazılarının hatalarını ve kusurlarını bazı meclislerde zikreder. Buna ihtiyaç bulunsun ya da bulunmasın fark etmez. Bunun bilinmesinde maslahat olanı da olmayanı da anlatır. Yani bazı kusurlar vardır ki bunun konuşulması bazen maslahat olabilir o kimsenin ıslahı yolunda. Böyle olanı da olmayanı da anlatır. Çünkü maksat o kimseyi rencide etmektir. O mecliste bitirmek bir nevi. Hatta bu kimselerin meclisleri söylediklerinde hiçbir sıkıntı hissetmeden Müslümanların etlerinin yenildiği sofralar haline gelir. Hatta bazen dine uygun gördükleri bu işte ihtilaf ederek iddialarına göre dünya hayatlarında bu çalışmalarını faziletli sayarlar. Onlar iyi bir şey yaptıklarını zannederek yaparlar. Altıncı belirti, övme ve kötülemede mübalağalı davranma. Hevasına tabi olan bir grubu veya bir şahsı sevdiğinde aşırı davranır. Metinde, övgüsünde sınırı aşar. Ta ki onda olmayan şeylerle onu över. Kötü işleri de ona göre hasenata dönüşmüştür. Öyle ki onu ismet makamına, yani korunmuşluk, günahsızlık makamına veya ona yakın bir dereceye kadar çıkartır. O kişi hakkında bir yermeyi, güneş gibi açık da olsa onun tarafından yapılan bir hatayı kabul etmez. O kişinin söz ve fiillerini delalet ettiği mana dışında tevil etmeye ve yormaya başlar. İşte bu kişinin sevgisi Allah için halis değildir. Arkasından gittiği kişiye de tabi olma maksadı hakkı öğrenip uymak için olmamıştır. Bilakis nefsindeki hevası onu iteklemiştir. Buna karşılık hevasına tabi olan kişi herhangi bir cemaati, mezhebi, ülke insanını veya kişiyi sevmediğinde haddi öyle aşar ki söylemediği, yapmadığı şeyleri dahi ona nispet eder. Yerme ve karalamada had ve hududu aşar. O kişinin her türlü iyilik ve faziletini unutur, belki de iyiliklerini kötülüğe dönüştürür, onunla beraber olan hakkı da reddeder. Böylece dinin çizdiği sınırı aşar, ölçüyü kaybeder. Dince kötüleneni sever, sevileni de kötüler. Dost doğru yoldan çıkarak adalet ve iman sahiplerinin yolundan ayrılır. Bu durum o kadar açıktır ki pek çok kimse okumuş veya duymuştur. Aynı şekilde Müslümanın sevdiği kimselerden çıkan sözlerin ve amellerin doğru mu meşru mu yoksa batıl ve nefsin hevasından mı kaynaklı olduğuna bakması gerekir. Zira nefislerin hevalarından neredeyse kimse kurtulamaz. Salihler de fasıklar da bu konuda birdir. Salih kimseler de hevalarından beri değillerdir yani. Şeyhülislam rahmetullahi aleyh şöyle der. Bu konuyla alakalı diğer bir konu da sahabeden, tabiinden yahut ehli beytten olup ilimde ve dinde büyük bir yeri olduğu bilinen bir insandan iştihada bağlı zan veya gizli bir heva çeşidi meydana gelebilir. Bu kişi Allah'ın veli kullarından da olsa ona uyulmaması gerekmektedir. Çünkü böyle bir şey olduğunda iki grup içinde fitne olacaktır. Bir grup onu yüceltir, o fikri tasvip ederek tabi olunmasını ister. Diğer bir grup da onun takva ve velayetini, veliliğini yaralayacak şekilde kötüler. İmandan dahi çıkartırlar. Yani küfürle nispet etmeye kadar dahi götürürler. İşte bu iki taifede tutarsızdır. Harici ve rafizi dediğimiz heva ehline ne girdiyse bu yoldan girmiştir. Biliyorsunuz hariciler Ali radıyallahu anh'ı tekfir ederken rafiziler aşırı şekilde övmüşler. Peygamberin mertebesine hatta ilahlık mertebesine kadar çıkarmışlardır. Adalet yolunda seyreden insan yüceltmeyi hak edeni yüceltir, onu severek dost edinir ve hakkını böylece verir. Bilinmesi gerekir ki kişinin aynı zamanda hem iyilikleri hem de kötülükleri bulunur. Bu yüzden hem övülür hem de kötülenir. Hem sevap kazanır hem de ceza alır. Bir taraftan sevilir, diğer taraftan buğz edilir. İşte bu ehli sünnetin mezhebi olup hariciler ve mutezileye muhaliftir. Hevanın daha pek çok belirtileri var. Allah izin verirse bir sonraki derste 7. alamet, 7. belirtiden itibaren devam edeceğiz. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve estağfuruke ve tuğbileke.